Kitabın adı sadece biri. Yazarı Emel Uz. 11. ayrım. İçimizdeki yetenek ve güç, kişiliğimizle birleştiğinde yaşantımız değer kazanıyor. En önemlisi de her bireyin kendisi için yaşaması ve bunu değerli kılabilmesi. İkinci bir yaşam şansı ne yazık ki yok. Bu, insanlara sunulan çok değerli bir armağan. Verilen bu armağandan ne kadar ve nasıl yararlanılacağı, ne ölçüde doğru kullanılacağı kişinin becerisine bağlı. Kararlar dikkatle verilip ertelenmeden uygulanırsa bir anlam kazanabilir. Gözler ışığı asla kaybetmemeli. Kalplerde olan sırlar, herkese göre adı farklı konulan özel istekler dillendirilmeli. Karanlığa gömülmemeli. Annem yaşam mücadelesinde bu şansı kullanamadı. Duygularını belli biçimlerde mantık süzgecinden geçirip en güzel ve en yoğun biçimde yaşayabilmek, insan olmanın gerekçesi ve bence yakalanması gereken en önemli nokta bu. Ben bu duygularımı yaşamak, kendim için bir şeyler yapmak istiyorum. Hayatı paylaşmak, yaşamak, sevmek, sevilmek ve çocuklarımın mutluluğunu görmek istiyorum. Tanrı izin verirse bunu başaracağım. Güzel anne, hem senin hem de kendim için yapacağım bunu. Gözümden akan yaşlar neden durmuyor? Kocaman bir kadınım ben, yeter dur artık. Yazdıklarımı bile göremiyorum. Bu bölümü artık geçmeliyim, çok uzattım. Bitirirsem sanki acım biraz hafifleyecek. Oysa daha yazacak o kadar çok şey var ki. Dönüş yolunda bozuk plak gibi tekrarladığım bir cümle vardı. İnsan olarak yolcu bölümünde götürdük. Paket gibi kargo bölümde getiriyoruz. Sonrası acı dolu ve geçmek bilmeyen çok zor günlerdi. Eşimin sevgisine daha da çok ihtiyaç duymaya başladım. İnsanlara unutabilme ve yaşama devam edebilme şansı veren Tanrı'ya sonsuz şükrediyorum. Duygular çok değişken. İnsan denen varlık bir yandan ağlarken diğer yanda gülebiliyor. Eğer böyle olmasa yaşam nasıl devam edebilir ki? Ben annemin son günlerine tanıklık ederken sevgili eşim kesinlikle kendi duygu ve zevklerinden yoksun kalmamış. İnsanların teselli arayışı da, üzüntüsünü yaşaması da farklı. Değişik yerlerde içip eğlenmek, bayan arkadaşlardan teselli aramak da bir üzüntüyü yaşama tarzı olabilir. Kim ne diyebilir ki? Dairelerimiz bitti. Birine biz, diğerine de babam ve kardeşlerim oturdu. Böylece onlara daha yakın olabilecektim. Bu üzücü olayın ağırlığını kaldıramadım. Sarılık oldum. Hamile olduğum için gereken ilaçları da kullanamadım. Günlerce kendimi bilmeden yattım. Başıma bela olan, sürekli dikkat etmek zorunda olduğum kilolar, bu süre içinde hayret verici biçimde yok oldu. Eridim sanki. İncecik bir kadın olmuştum. Bebeğimi korumayı da başarmıştım. Şubat ayıydı. Bir gece korkunç bir sancıyla uyandım. Bebeğim geliş hazırlıklarına başlamış. Zamanı var diye düşündüğüm için henüz beklemiyorum. Eşim kızıyor. Çarşıda pazarda gezip yorulduğumu, üşüttüğümü söylüyordu. Sancıları engellemek için sıcak masajlar yapıyorduk. Şimdi gülüyorum bunları, hayret. Bu kadar cehalet olur mu? Oysa hastane 5 dakikalık mesafede. Aynı apartmanda oturan anneannem geldi. Kızmamasını, bu sancıların doğum sancısı olduğunu söyledi. Hastaneye götürmek istediler. Murat razı olmadı. Doğum sırasında bir arkadaşımın çocuğu vakumla çekilirken sakatlanmış. Bu korkuyla hastane önerilerini reddetti. Ayrıca kendi annesinin çocuklarını evde dünyaya getirdiğinde gururla iletirdi. Neden eşi de yapmasın? Sabah oldu. Murat sayesinde arkadaşlarının özellikle çok sevdiği ailenin haberi olmuş, eve doluşmuşlardı. Bebek kız mı oğlan mı? İçkiler içiliyor. Bebek bekleniyor. İddialara giriliyordu. Sesimi çıkarmamaya çalışarak korkunç sancılar çektim. İkimiz de sakatlanmanın sınırından döndük. Dünyadaki ilk ödülüm Tanrı'nın en güzel armağanı kucağımda. Bu güzel duygu hayatımın her döneminde zorlukları yenmemi sağladı, bana güç verdi. Aynı günün akşamında bebeğimin geliş şerefine sofralar kuruldu. Her zamanki gibi eşimin arkadaşları evi doldurdu. Herkes içip eğleniyor. Bense o gürültüde dinlenmeye, yanı başımda yatan bebeğimin varlığına inanmaya çabalıyordum. Murat'tan bir buket çiçek aldım. Bir de yanağıma mini bir buse kondurup beni kutladı. Az da olsa o yıllara ait yüreğimi ısıtan sevgiyle hatırladığım güzel anılarımdan biri bu. Yazdıklarımı ara ara dönüp okuyorum. Aklıma takılan farklı bir soru var. Ben hiç mi güzel şeyler yaşamadım? Neden onlar bu satırları doldurmuyor? En mutlu anlarımda bile yüreğimin bir tarafı buruk. Acaba olayların hep olumsuz tarafını mı görmüşüm? Elbette yaşamımda güzel olanları da var. Günlük yaşam içinde tanıştığımızda. İlk günlerde ama o kadar az ki. Tüm yaşam boyunca o kadar az yaşanmışlar ki. Aralarda sıkışıp kaldılar. Karlarla kaplı kocaman bir dağda ara ara görünen kara parçaları gibiler. Bebek bakımını hiç bilmiyordum. Çevremden okuduğum kitaplardan öğrenmeye çalışıyordum. Yoğun bir uğraş içinde girdim. Murat'ın annesi birkaç gün kalıp gitti. Sancılı bir bebeğim vardı. Geceleri uyumazdı. Babası bebeğin tüm ihtiyaçlarını karşıladı ama bakımıyla kesinlikle ilgilenmedi. Odaların kapısını kapatarak evin en uzak köşesine yatardı. Bebeğimle birlikte ağladığım zamanlar o kadar çok ki. Bir annenin yokluğu, hangi yaş ve pozisyonda olursanız olun, kendini hissettiriyor. Hayatınızın bir bölümü hep eksik yaşanıyor. Benim için de öyle oldu. Annemin ölümünden 9 ay kadar sonra babam evlendi. Kız kardeşim küçüktü ve ev ile yeterince ilgilenemiyordu. Bense evim, bebeğim, okulum ve nerede olduğu belli olmayan bir eş ile hayatımın mücadelesini veriyordum. Onlara hiçbir yardımım olamıyordu. Ağabeyim de il dışında okuyor. Bir anlamda evden uzaklaştı. Babamın evlenme fikrine önce ben karşı çıktım, kabullenemedim. Zaten yaşamı verilen tepkilerden oluşmuyor mu? Başkaları tarafından sunulanların etkisi yok denecek kadar az. Kuralları biz insanlar koyuyoruz. Babamın yeni eşi, sevgisi, ilgisi ve iyi niyetiyle zaman içinde beni kazandı. Aile hatta kızıma bile sahip çıktı. Ben okuldayken ona baktı. Çektiğim sıkıntıları fark ediyor. Belli etmeden yardım etmeye çalışıyordu. Bazen geceleri bile yanıma alarak eşimle daha fazla zaman geçirmemi sağlamaya çalışıyordu. Elbette bunu isteyen bir eş yoktu ama birliktelik için çabalıyordum. Farklılık yaratmayı beceremedim. Kısır bir döngü içinde sıkışıp kaldım. Murat da asla bunu istemedi. Ben çabaladıkça kendini geriye çekti. Çünkü o zaman kendi hayatını yaşayamayacaktı. Kendimce değişim çabası gösteriyordum. Gururumdan fazla ödün vermek istemiyordum. Biliyorum ki gururumun kontrolünü elinde tutamazsam hiçbir şey beklemeye de hakkım olamaz. Bazen kırıp çıkamadığım o kabuğun içine daha çok çekildiğimi, hatta itildiğimi hissetmişimdir. Kendimi zorlayarak öğrenme ve değişim fırsatı yakalamaya çalışmışımdır. Kızım büyüyor. 10 aylık oldu. Deniz kıyısında güzel bir beldede bir izci kampı var. Murat oraya görevli olarak gideceğini söyledi. Benim için de tatil olacaktı, hem de birlikte zaman geçirecektik. Eşim ve kızımla birlikte tatil yapacağım. Ne güzel. Bireysel yaşamın hazzını, bencil düşüncenin tadını bilen insanlar bir aile kurup çocuk sahibi olsa bile kendi zevklerinden vazgeçmez. Kesinlikle sorun istemiyorum. Ne dersem o olacak. Her zamanki gibi kesin bir komut aldım. Oysa sorunsuz bir yaşam düşünülebilir mi? Birileri onların adına sorunları çözecek, susacak, rahatsız etmeyecek. Yine de bu tatilde olumlu bir yön var. Birlikte olacak, denize girecek, zaman geçireceğiz. Öyle sanmıştım. Güzel bir tesis. İzci çocuklar ve gençlerle dolu bir yer. Kampın 100 metre kadar uzağına bir çadır kurulmuş. Yerim burası. Kampta değilim. 10 aylık bebekle su olmayan bir yerde ve sıcak altında kalmam gerekiyor. Sevgili eşim kampta görevini yapıyor. Diğer zamanlarda da eğlencesini sürdürüyor. Ben de bebeğimin ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorum. Yemeğim geliyor. Tüm arkadaşları hayretle izleyip, eşlerin kampta kalmasının hiçbir sakıncası olmadığını söyleseler de, bu fikir Murat tarafından kabul görmüyor. İnanılır gibi değil, değil mi? Ben bunlara katlandım. Olmayacağını görmeden, hala umut beslemek, kesinlikle değmeyecek bir insan için bu durumlara katlanmak, umut ışığı aramak ne büyük bir yanılgı. İsyan ederek soruyor, hatta haykırıyorum. Tanrım, bendeki bu salaklık derecesindeki sabır bir erdem mi? İlerlemiş kronik bir budalalık mı? Elbet kendimi sorgulayacak ve bu günleri yaşayacağım. Çünkü kimseyi değil, yalnızca kendimi affedemiyorum. İşte sorun burada. Ne olurdu daha erken uyanıp beni yok sayanları, elimin tersiyle itebilseydim, dünyamdan çıkarabilseydim. Yanıtı hazır aslında. İnsanlara verilen akıl kullanmak için var. Kullanmayıp eşeklik görevini üstlenirsen, semer vurulması da kaçınılmaz olur. Tartışmaya kapalı biçimde oluşan böyle bir liderliği, kim kime kaptırırsa vay sürüklenenin haline. Çocuk aklımla, sevgime, yuvama emek veriyorum. Özveri ve çaba ile sonuca ulaşmanın doğruluğuna inanıyorum. İştenlikle davranıyorum, yanlış olansa nerede durmam gerektiğini bilememem. Fedakarlığın da bir sınırı olması gerektiğini düşünememişim. İnsan olabilmek, saygılı davranmak bir erdem derdim. Farklı bir özellikti bu, erdem. Gerçekten insan olabilmek önemli. Kişiye göre tanımlar değişiyor mu? Bunlar tatil anılarımdan yalnızca biri. Evliliğimi yürütebilmek ve verdiğim kararı sahiplenebilmek adına verdiğim mücadele. Yanlış olabilir. Sonucu düşününce de yanlış olduğu kesin. Bir hayal peşinde koşmamın yetmediğini, unutulması gerektiğini bilemedim. Onun anlayacağı bir dilden konuşmayı, ona uygun tarzda hareket etmeyi de beceremedim, taktik geliştiremedim. Ailesine de destek vermeye çalışıyordum. Annesinin isteklerini eşime iletiyor, kardeşlerime, ailesine sahip çıkmasını, onlara yardım etmesini öneriyor, yine azarlanan ben oluyorum. Aile bütünlüğü, aile kavramı görüşüne göre doğru hareket etmeye çalışıyordum. Kime göre doğru? Elbette tartışılır. Aldığım aile terbiyesine, görgüsüne, içgüdülerime, aklımın ve yüreğimin öngörülerine göre olabilir bu doğru. Çok çalışmanın, umut etmenin ve sevginin gücüne sonsuz inanmışım. Her şeyin bir bedeli olduğunu, bu bedel ödenmeden hedefe varmanın mümkün olamayacağı ise kaçınılmaz bir gerçek. Yakalamaya çalıştığım minik güzellikler, ilgi kırıntılarıyla idare ediyorum. Bu Murat'ın tarzı ve ben bunu kabullenmiş görünüyorum. Sevgi açıkça dile getirilmesi gereken bir duygu. İfade etmek için bir gün çok geç olabilir. Gerçekten istemek gerek. Eşime bunları söylediğimde bana gülerdi. Evin girişine seni seviyorum yazayım, gel git oku. Bu kendince bir espri. Elbette anlayış meselesi. Ev dışında ise son derece anlayışlı ve ilgili bir çizgisi var. Öğüt veren, eksiksiz bir eş ve aile babası. Bekar arkadaşlara da kalırdı bizde. Bu konuda bir sakınca yok. Eşinden ayrılan bir arkadaşına kadınların neler hissettikleri, neler bekledikleri konusunda verdiği bir konferans anımsıyorum. İnanmamıştım. Gerçekten benim kocam mı söylüyor bunları? Hayran kaldım. Demek ki düşünceler yerine göre farklılık gösterebiliyor. İlginç ama bunu da öğrendim. Aklıma bir yenisi geldi. Unutmadan hemen yazayım. Gerçi unutulacak gibi değil, komik bir olay. Okuyan birileri olsa eminim çok güler. Bazen de keşke okunsa diye düşünüyorum. Belki bir örnek teşkil eder. Yeni evliyiz. Eşimin bir arkadaşının düğününe gittik. Tanımadığım bir grup insanın masasındayım. Her zamanki gibi beni oturtup ortadan kayboldu. Kendi düğünümde yanımda olmayan adamın başka bir düğünde yanımda olması düşünülemezdi elbet. Oynayan, gülen, eğlenen insanları seyrederek vakit geçirdim. Zaman ilerledi. Düğün salonu yavaş yavaş boşaldı. Arkadaşlarına nerede olduğunu sormaya başladım. Kimse bilmiyor. Uzun bir süre sonra durum anlaşıldı. Eşim düğünde yok. Arkadaşları tarafından eve bırakıldım. Ne olduğuna gelince. Düğünde unutulmuştum. Sevgili eşimin beni ne kadar sahiplendiğinin açık bir göstergesi olarak o düğünde unutulmuşum. Eve gelip uyumuş. Kızım, işim, evim ve çapkın adı verilen aldatma uzmanı bir eşle yaşam döngüsünü bu şekilde sürdürmeye çabalıyordum. Yarın diyordum. Yarın bunlar bitecek, elbet geçecek, sabretmeliyim. Ne yazık ki o beklediğim yarının hiç gelmeyeceğini, daima yarın olarak kalacağını ancak yıllar sonra öğrenebilecektim, öyle ya. Öğrenmenin yaşı yok. Eğer öğrenilecek şeyler hakkında doğru bir tercih ve sıralama yapabilseydim, bugün farklı şeyler yazıyor olabilirdim. Aynı dosyaları açıp, aynı satırları defalarca tekrar okumak zorunda kalmazdım. Her seferinde aynı umutlara kapılarak boş bir uğraş içine girmez, onca yılımı kaybetmezdim. Oysa ayrı rüyalarda da olsa, hep mutluluğa ait o güzel müziği dinleme ve duyma planı yaptım ben. Kızım 1,5 yaşlarında. Babamın ikinci eşi de hastalandı. Kısa bir süre sonra onu da kaybettik. Sabrıyla, özverisiyle sevgimi kazanan, Bana destek olan bu güzel insan da hayatımdan çıktı. Babam ikinci kez yıkıldı ve kız kardeşim yine yalnız kaldı. Hayat oyunu da kurgusuna uygun olarak düzenlediği bu sahneyi böylece tamamlamış oldu. Ağabeyim okulunu bitirip öğretmen oldu, göreve başladı. Aradan geçen süreyi tam olarak hatırlayamıyorum. Babam tekrar evlendi ve bir sahil kasabasına yerleşti. Ağabeyim de evlendi. Kız kardeşim liseyi bitirerek bir muhasebe bürosunda iş buldu. O da orada tanıştığı bir beyle evlendi, 17 yaşındaydı. Benden daha da küçük bir yaşta hayata başladığı, ayakları üzerinde durabilen, daha bilinçli ve mücadeleci bir yapısı var onun. Benden daha şanslı görünüyor. Ailemiz dağılmaya başladı. Annemin ölümüyle sanki bir volkan patladı. Her birimiz farklı bir yere savurdu. Farklı oyunlarda görev aldık. Rollerimizi de birbirimizden uzakta sergiliyorduk. Atandığı görevden sıkıldığını söyleyen eşim, eski görevine dönmek istedi. Döndüğünde ise başka bir şehre gideceğimizi belirtti. Hayatımızla ilgili böyle bir karar alırken bana sormayı hiç düşünmemişti. Bu düşüncedeki insanlar tek başına karar alırken ne yazık ki eşleriyle paylaşmayı düşünemiyor, ben merkezli yaşıyorlar. Neden düşünsünler ki? Nasılsa kesintisiz itaat var. Kızım 3 yaşına geldiğinde ikinci bebeğime hamileydim. Beklenmeyen bir durumdu. Aslında çok korkuyordum ama ondan vazgeçmeyi de düşünmedim. Nasılsa her durumda zorlanacak olan benim. Murat kendi isteğiyle başka bir şehirde yeni bir göreve atandı, kararnamesini aldı, valizini topladı ve gitti. Göreve başlaması gerekiyordu. Ben de kendi atama başvurumu yapacak, evimi toplayacak, arkasından gidecektim. Minik kızım ve beklediğim bebeğimle birlikte tüm işlerimi bitirdim. Yeni yerimiz belki bizim için yeni bir başlangıç olacak. 11. ayrımın sonu, sayfa 94. Devamı 12. ayrımda.